Ayrım 23, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 245. Belgravia meydanındaki evde konuşulanlar duyulmuş gibi Waters'ın cebindeki telefonu birden çalmaya başladı. MI5 şefi telefonun düğmesine basıp kulağına götürdü. Waters dedikten sonra bir an dinledi. ''Beni zamanında aradın Mark, ben de seni aramak üzereydim ama tamamen farklı bir konuda.'' Sir Geoffrey bir not defteriyle tükenmez kalem alıp yazmaya başladı. ''Tekrar et lütfen ve adları hecele.'' ''Ah iyi, onları araştırmışsın bile.'' ''Çok iyi, birazdan geleceğim. Şimdi konuya gelelim.'' Waters Brewster'lara iş yapan Wally ya da Waldo ile ilgili talimatlarına devam etti. ''Derine inin ama sessizce.'' Telefonu cebine koyup Cameron'a döndü. ''Bundan sonra sözlüğümüze herhalde çifte kestirmeler günü girecek Price.'' ''Açık konuş Geoff.'' ''Dış işlerinden biri asistanıma bana bir haberi olduğunu söylemiş. Lady Alicia'dan başka öldürülen 3 kişi hatırlıyor musun? Bir bağlantı aramış ama bulamamıştık.'' ''Tabii.'' diye yanıtladı Cameron. ''Fransız milyarder yatında İspanyol doktor Monte Carlo'da ve polo oyuncusu Long Island'da. Arada bir bağlantı, hatta birbirlerini tanıdıkları hakkında herhangi bir delil yoktu.'' ''Artık var. Monte Carlo'da öldürülen doktor Madrid'in varlıklı bir ailesinden gelen bir bilim adamıydı. Laboratuvarının bulunduğu üniversite onun bilgisayarından bilgi alıp...'' ''Adı neydi?'' diye sordu Roger hemen. ''Juan Garcia Gallardo.'' ''O adı biliyorum.'' dedi Angela. ''Nasıl canım?'' Waters oturup dikkatle Lady Alicia'nın kızına baktı. ''Emin değilim ama Roger ile ben evde olduğumuz zamanlar ara sıra yemekte ya da çay içerken annem Juan'ın veya Gallardo'nun aradığını söylerdi ve gergin görünürdü. Gözlerinde dalgınlık, hatta öfke olurdu. Bir keresinde annemi onları durdur, durmalılar derken duydum.'' ''Ne olduğunu hiç anlatmadı mı?'' diye sordu Price. ''Pek anlatmadı.'' dedi Roger, Brewster düşünceli bir ifadeyle gözlerini kırpıştırarak. ''Benim düşünceme göre babam öldükten sonra annem çok çalışmaya başlamıştı. Bazen çok gergin oluyor ve böyle anlamsız şeyler söylüyordu.'' ''Kız kardeşinin şimdi anlattıkları çok anlamlı.'' dedi Cameron. ''Annenizin bilgisayarı nerede?'' ''Yukarıda, onun çalışma odasında.'' diye yanıt verdi Angela. ''Sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun Cam?'' diye sordu Leslie Monrose. ''Bu beni şaşırtmadı. Annenizin çalışma odası nerede?'' ''Gel sana gösterelim.'' diyen genç kız yerinden kalkıp peşinde diğerleriyle birlikte merdivene doğru yürüdü. Alicia Brewster'ın çalışma odası eski modayla modernliğin bir karışımıydı. Odanın iki yanında farklı iki alan vardı. Sol tarafta yerden tavana kadar kitap rafları, yumuşak deriden uzun bir kanepeyle koltuklar, çeşitli sehpalar ve saçaklı lambalar vardı. Odanın bu tarafı için uygun bir sözcük aranırsa bu sıcak olabilirdi. Karşı taraf ise tersine en pahalı ve en yeni teknolojiyle donatılmış bembeyaz bir kabus gibiydi. Kocaman bir bilgisayar, büyük bir yazıcı, iki faks makinesi ve en az 4 hattı olan telesekreterli bir telefon. Bu taraf içinde buz ya da soğuk demek bile az gelirdi. Geoff dedi Price hepsi içeriye girdiklerinde, dış işlerindeki arkadaşını arayıp Gallardo'nun Lady Alicia'ya mesaj gönderdiği tarihleri öğren. ''Tamam, bunları çalıştırabilir misin ahbap?''
''Oldukça iyi.''
''İyi, çünkü ben uzman değilim.''
''Ben uzmanım.'' dedi Yarbay Monrose monoton bir sesle. ''Ordu beni Chicago Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri bölümüne gönderdi. Oldukça iyiden daha iyi olduğumu sanıyorum.''
''Öyleyse işe başla ordu, ben sizin ligde değilim.''
''Çok az kişi vardır Ajan Price, önce makineleri ve bulabileceğim kullanma kılavuzlarını inceleyeyim.'' Bir kılavuz dikkatle incelendikten 8 dakika sonra Madrid'den gelen mesajların tarihleri bulunmuştu. Leslie bilgisayara eğilmiş, parmakları klavyede uçar gibi dolaşıyordu. ''Şanslıyız.'' dedi. ''Arama ve geri getirme fonksiyonunda herhangi bir engel yok. Madrid mesajlarını ve zaman çerçevesi içinde varsa yanıtları çağıracağız.'' Sayfalar zor duyulur bir vızıltıyla yazıcıdan teker teker çıkmaya başladı. Çeşitli uzunluklarda 7 sayfa vardı. 4'ü Madrid'den Londra'ya, 3'ü Londra'dan Madrid'eydi. Bir araya getirilince karışık bir yol haritası oluşturuyorlardı. Yolların, kentlerin, köylerin adları yoktu. Ama bir olasılıklar mozaiği kurmak için birçok işaret veren bir haritaydı.
Madrid, 12 Ağustos. Sevgili kuzenim, tıbbi kayıtları izleyerek ve kullanarak 1911 yılına uzanan asıl üyeleri ve onların soyundan gelen birçok yaşayan kişiyi bulabildim. Üyelerin oturaklı ailelerden geliyor olması soy incelemesini kolaylaştırdı.
Londra, 13 Ağustos. Sevgili Juan, araştırmada olduğun için Tanrı'ya şükür. Mümkün olduğu kadar hızlı git. Como gölünden gelen haber, Scotzi'lerden sağ kalanlar eski Scotzi Paravaccini'deki gibi baskı uygulanıyor.
Madrid, 20 Ağustos. Sevgili kuzenim Alicia, pis ama çok sağlam kaynaklarımı kullanarak çok ünlü özel dedektifler tuttum. Onlara çok az bilgi verdim. Sonuç olarak ilk listemdekilerin %43'ünü çıkardım. Belki daha fazlası çıkacak. Bir şey bilmiyorlar ya da üye değiller. Ses bandı analizleri bir şey bilmediklerini doğruladı.
Londra, 22 Ağustos. Araştırmayı sürdür sevgili kuzenim. Amsterdam'dan baskı var ama ısrarla geri çeviriyorum.
Londra, 23 Ağustos.
Sevgili Juan, Amsterdam'dan gelen baskı çirkinleşerek tehdide dönüştü. Çocuklar bilmiyor ama onların yakınında olacak korumalar tuttum. Umarım işlerini görünmeden yaparlar.
Madrid, 29 Ağustos. Sevgili kuzenim, Estepona'da Muşistin ile 4 uluslararası avukatının öldürülmesi korkunç bir şeydi. Emrin kaynağını bulamıyorum ama kesin olan bir şey var. M'den geliyor. Çünkü Muçisti'nin sırdaşı Antoine Lavarie yaşlı adamın niyetini açığa vurdu. Paris, Roma, Berlin ve Washington'dan gelen avukatlar yalnızca paravandılar. Ama Muçisti'nin emirlerini nasıl yerine getireceklerdi ve bunu nasıl anlayabiliriz? Şaşkın durumdayım.
Lanet olsun diye bağırdı Roger sonuncudan bir önceki mesajı okuduktan sonra. Biliyordum, o 3 ya da 4 adamın farkındaydım. Değişik zamanlarda bir pub'da ya da futbol sahasında ortaya çıkıyorlardı. İkisini yüzleştirerek ne yaptıklarını sordum. Masum kuzular gibiydiler. Ya bira içmeye gelmiş mahalleli olduklarını ya da bizim takımı desteklediklerini söylediler. ''Ben de benimkileri gördüm, Rogue'' dedi Angela. ''Birinin başını derde soktum, onu okul sorumlularına şikayet ettim. Bir daha görünmedi ama başkaları gelince anladım. Annem bizim için endişe duyuyordu.''
''Neden bana söylemedin?''
''Çünkü sen çabuk öfkeleniyorsun, Rogue, ve annemin ne yaptığını biliyor olduğunu düşündüm.''
Monte Carlo, 29 Ağustos. Son erkek torun ve Scotzi hisselerinin asıl mirasçısı olan Giancarlo Tremonti'nin öldürülmesi, M'nin durmayacağının kanıtı oldu. Hepimizi susturmak niyetinde. Dikkatli ol sevgili kuzenim, kimseye güvenme.
Büyük bağlantı diye bağırdı Waters.
Tanrım, çok yakın kuzenler, bunu nasıl kaçırdık?
Cebindeki telefon bir kez daha çalınca Waters telefonu alıp düğmesine bastı.
Evet. Duyduğunu pek iyi bir haber olmadı, yüzündeki değişiklikten anlaşılıyordu.
Önce kaşlarını çattı, sonra yüzünü buruşturdu. Sonunda gözlerini yumup yüksek bir sesle iç çekti.
''Kabul ediyorum, fazla zararı yok ama araştırmaya devam edin. Adamın Regent's Park'taki arkadaşının kim olduğunu bulun.''
Sir Geoffrey telefonunu cebine koyarken diğerlerine döndü. Trafalgar Guardian şirketinin adamı, Wally Esterbrook olarak da bilinen Wallace Esterbrook'un cesedi bugün öğleden sonra Thames'den çıkarılmış. Başının arkasında 2 kurşun deliği varmış. Cinayetin son 48 saat içinde işlendiği saptanmış.
Perşembe gecesi ya da cuma sabahı dedi Coleman. Tanrım, çok uygun.
Ne uygun diye sordu Price.
Bir an, yalnızca birkaç saniye onunla bakışlarımız karşılaştı. Onu tanıdığımı anladı.
Onun yanındaki adamın kim olduğunu biliyor musun?
Bilmiyorum, tam söyleyemem ama ikimize de baktığını hatırlıyorum.
18. Bölüm.
Brandon Allen Schofield ya da kod adıyla Beowulf Agate 25 yıl önceki havasındaydı. Bir kez daha avına yaklaşan bir avcı kedi ya da karanlıkta düşmanını arayan iki bacaklı bir katil olmuştu. Ama canlı ele geçirmek daha çok istenen bir şey olduğu için öldürmek son çareydi. Haberleşmeyi sağlamak ve Schofield'ın nerede olduğunu gizli tutmak için Antonia, Great Smoky dağlarındaki Peregrine View'da kalmıştı. Cameron Price ya da Leslie Monroe'dan gelebilecek bir telefon hücre teknolojisi aracılığıyla hemen Schofield'a bildirilecekti. Bray ise Antonia'nın isteğiyle Wichita'ya vardıktan sonra her 8 saatte bir onu arayıp gelişmeleri anlatacaktı. Eğer aramakta 2 saatten fazla gecikirse Antonia, merkezi haber alma örgütünden Frank Shields'ı arayıp durumu bildirecekti. Schofield buna karşı çıkmışsa da Antonia kararlıydı.
''Bütün olarak geri dönmeni istiyorum. Seni ihtiyar gerizekalı. Brass 26'da sensiz ne yaparım?''
Beowulf Agate, Wichita'daki Atlantic Crown Limited'in merkezindeydi. Şirketin üst düzey yönetiminden birisi Yarbay Leslie Monroe'a verilen emirleri yazmış ve onları Amsterdam, Paris, Kahire, İstanbul ve daha kim bilir nerelere göndermişti. Bu kişi Matarese hiyerarşisinin bir üyesiydi ve Brandon onun kim olduğunu bulmak niyetindeydi. Kiralık otomobildeki saat 2:20'yi gösteriyordu. Atlantic Crown'un büyük park yeri projektörlerin altındaki güvenlik arabaları dışında boştu. Arabaların üstünde beyaz harflerle yazılmış devriye aracı yazıları çok belirgindi. Bray kendi kendine gülümsedi. Eskiden Sovyetler Birliği bile daha akıllıydı. Kendilerini afişe etmek en son yapacakları şeydi. Schofield av bıçağını kınından çıkarıp arabanın kapısını açtı ve inip kapıyı sessizce kapadı. Projektörlerin arasından çabucak geçerek devriye arabalarının lastiklerini yardı. Sonra yer yer beliren gölgelerden yararlanarak yan taraftaki bir kapıya gidip alarm kutusunu inceledi. İyi korunan bir bina için sıradan bir şeydi ama aynı zamanda binanın en zayıf noktasıydı. Bray'a göre neredeyse ilkeldi. Atlantic Crown gibi çok iyi korunan şirketlerin birçoğu kendilerine hiçbir zaman bir güvenlik ihlali olamayacağına inandıkları için elektronik cihazlarının önemini gözden kaçırırlardı. Onlara göre maaşlı güvenlik personeli gerekli bir masraftı ama karışık telli sistemler sık sık değerlerinden daha fazla soruna yol açarak iki kat pahalıya mal oluyordu. Schofield kemerinden çıkardığı küçük metal kancayla kutuyu açtıktan sonra minik bir ışık çıkarıp telleri inceledi. Çok ilkel ve eskiydiler. Oysa her devre için birkaç bin dolar harcayarak bütün bina korunabilirdi. Schofield cimrilere dua ederek ışığı tellerin üzerine tutup incelemeye devam etti. Kırmızı, beyaz, mavi, mavi, turuncu, beyaz, mavi. Amatörceydi. Bray küçük bir kerpeten çıkarıp 3 mavi teli kestikten sonra herhangi bir tepki bekledi. Gelmeyince sistemin bir kısmını söktü.
''Yaşlı kurt, şimdi istediğin gibi çalışabilirsin.'' diye fısıldadı kendi kendine. ''Haydi oğlum.''
Elindeki minicik bir maymuncukla yan kapının kilidini açıp içeriye girdi. Koridorlar karanlık ve kasvetliydi. Bray asansörü kullanamayacağını bildiği için merdiveni bulup yukarıya çıkmaya başladı. Atlantic Crown binası 17 katlıydı ve Bray 16. kata çıkmak zorundaydı. Çıktı. Tuhaf bir coşku hissediyordu. Korku da vardı tabii ve bu iyi bir şeydi. İşten uzun zaman ayrı kaldığı için dikkatli olması gerekirdi. Ama eski mesleğinde kullandığı şeyleri unutmamıştı. Ses çıkarmamak için kalın lastik tabanlı ayakkabılar, kilit maymuncuğu, minik bir mavi lamba, kasalar için mıknatıslı stetoskopik sayaç, bir kutu hareketsizleştirme gazı, minyatür bir kamera, 25 kalibrelik susturuculu bir otomatik ve tel makası. Schofield'ın saçları kesilmiş, sakalı kısaltılmıştı. Üstünde çok cepli kalın bir asker kıyafeti vardı. Kıyafetin parasını Frank Shields'ın gerçeği bilmeden ödemiş olması Schofield'ı keyiflendiriyordu.
''Sahaya gitmeyeceksin!'' diye bağırmıştı siyah analizcisi. ''Bunda anlaşmıştık.''
''Tabii gitmeyeceğim, kısık göz.'' diye karşılık vermişti Beowulf Agate. ''Senin kadar çatlak olduğumu mu sanıyorsun? Ne yapabileceğimi ve ne yapacağımı senden çok daha genç olduğum halde biliyorum.''
Yalnızca 1,5 yaş Brandon. O zaman bütün bu masraflar niye?
Çünkü rehberim burada ihtiyacımız olan atağı yapabilir.
Bu soruma yanıt değil.
Peki bir noktaya kadar açık olacağım ve sen bunu kabul edeceksin.
Stasizi'nin sahip olduğu en azılı ajanını kiraladım. Interpol'ün ve birkaç devletin aradığı çok acımasız bir alçak. Hiçbir kaydı yok. Ne adı ne geçmişi. Bunu daha önce de yapmıştık. Kısık göz. Yine yapmak zorundayız.
Ücreti ne?
$2,000 artı bütün masrafları ve malı getirirse $100,000 ikramiye.
İnsafsız biri. Ama söylediğin doğruysa ve senin azılı işi başarabilirse sanırım altından kalkabiliriz. Geçmişte daha fazla ödediğimiz oldu. Nova Scotia Commercial Bank'taki parayı kullan. Tek hesap var ve kayıtlı. Başkan yardımcısı Whistrable, başlangıç olarak $10,000 yetki vereceğim.
Adamın para bakımından iyi bir yanı var kısık göz. Adamımız eğer ölürse sorumluluktan kurtulacağımızı söylüyor. Tek kuruş bırakacağı yakını yokmuş.
Güvenilir bir alçak değil mi?
İyi olmasının nedeni bu.
Kahretsin diye düşündü Scofield soluk soluğa 15. kata yaklaşırken. Kısık göz Shields'a fiyatı 5 kat fazla söylemiş olmalıydı. Uydurduğu Stasi ajanı masalına neredeyse kendisi bile inanmıştı.
Atlantic Crown'dan yasal olarak ve olmayarak elde ettikleri bilgileri tararken yüzeye 2 at çıkıp durmuştu. Bunlar başkan yardımcısı Alistair McDowell ile şef veznedar Spiro Karastos'tu. Bunların birbirlerine ve memurlarına yazdıkları notlar, kullandıkları sözcükler açısından çok benzerdi. Bazı sözcüklerle cümlelerin analizlerinden çıkan sonuca göre, kaçırılan James Monroe'un annesi Yarbay Leslie Monroe'a gönderilen talimatlar, bu ikisinden biri ya da ikisi tarafından yazılmış olabilirdi. İki adamın bürolarının nerede olduğunu ve gece temizlik personelinin çalışma saatlerini öğrenmek basit bir işti. Bürolar 16. kattaydı ve aralarında kapı vardı. Temizlik ekibi 16. kata genellikle saat 1 ile 1.15 arasında varıyor. İşleri 40 dakikadan fazla sürmüyordu. Çıkış kapılarının ötesindeki merdivenlerin silinmesi ve bütün çöplerin atılması gerektiği için kat koridorlarının kapıları sırayla açılıyordu. İyi bahşiş verilen bir temizlikçi kadın işinin tehlikeye girmeyeceğine, yani tam aksi olacağına inandırıldıktan sonra 16. katın merdiven sahanlığındaki kapıya lastik bir takoz yerleştirmeyi kabul etmişti. Üst yöneticiler tarafından yapılan zararsız bir şakaya yardım için $100 kazanacaktı. Ayrıca bir şirket eğlencesine katılıyor olduğuna inanarak Alistair McDowell'ın bürosunu kilitlememeyi de kabul etti. Amaç mı? Şirket arkadaşlarının McDowell'ın odasına gizlice havyarlı ve şampanyalı bir büfe kurup 2 düzine doğum günü kutlama balonu asabilmelerine yardım etmekti. Neden olmasındı? Bu isteği yapan yaşlı şirket yöneticisi çok kibar bir beyefendiydi ve üstünde pahalı bir takım elbise vardı. Fiyatı kadının ailesine 6 ay beslemeye yeterdi. Beowulf Agathe en inandırıcı yeteneklerinin bazılarını hala koruyordu. Eski günlerde olsa daha az zaman isteyen ama daha riskli hazırlıklar yapmayı seçebilirdi. Ne var ki geçen yıllar onu daha dikkatli bir yaklaşıma zorlamıştı. Geçmişe bakınca yıllar öncesinde de böylesine dikkatli davranmış olmayı diliyordu. Belki 2 omuz yarası bacaklarındaki 3 kurşunu ve ancak birkaç haftada iyileşen midesindeki deliği almamış olurdu. Merdiven çıkmaktan bacak kasları titriyordu. Her bacağını hızla salladıktan sonra son katı çıkmaya başladı. Lastik tokmak söz verildiği gibi kapıyı belli olmayacak kadar aralık tutuyordu. Yine güvenlik konusunda kendini beğenmişlikten vazgeçilmemişti. Koridorlarda kamera ve kapıların kilitli olup olmadığını kontrol eden gece bekçileri yoktu. Scofield son basamağa çıkıp kapıya yaklaştı ve kapıyı koridora bir bakış atacak kadar araladı. Ama hemen geri kapadı. Çünkü bir bekçi elinde kocaman bir anahtarla kendisine doğru yaklaşıyordu. Koridorun sonuna vardığında anahtarı bekçi saatine sokacaktı. Bray hemen çömelip kapı tokmağını kavradı ve parmak uçlarını ağır çelik kapının arasına soktu. Sağ eli çok acıyor, parmakları yanıyordu. Acıyı bastırmak için soluğunu tuttu.
Sonunda bekçi saatinin tıkırtısını ve bekçinin asansöre doğru giden ayak seslerini duydu. Kapıyı yeniden hafifçe itip bu kez aralığa sol elini koydu. Sağ elinin acısını dindirmek için ağzına götürdü. Üniformalı bekçi asansörün yanında durup düğmeye basınca kapısı hemen açıldı. Adam gidince aldığında terler biriken Schofield hemen loş koridora girdi. Temizlikçiler gitmişti ve etrafta huzur veren bir sessizlik vardı. Bray kapılardaki isim plakalarını okuyarak koridorda hızla yürümeye başladı. Alistair McDowell, başkan yardımcısı. Koridorun sonunda ortadaki odaydı. İki yanında başka benzer kapılar olmaması, odanın normal bir şirket bürosu değil, bir daire olduğunu gösteriyordu. Schofield, temizlikçi kadının hizmetini yerine getirmiş olmasını dileyerek parlak pirinç tokmağı tutup çevirdi. Kapıyı dikkatle açarken devreden çıkmamış bir alarma karşı hazırlıklıydı. Bir şey olmayınca hemen odaya girdi. Arkasını dönüp kapıyı kaparken mavi ışıklı el fenerini yaktı. Işığı yere doğru tutarak odada dolaştıktan sonra dört büyük pencereye gitti ve ağır perdeleri çekti. Araştırmaya hazırdı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 256.